10. Eğitim. Abdülaziz devri başında eğitim müesseselerinin durumu. Eğitim müesseselerinin çeşitleri. Abdülaziz devri başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda eğitim sistemi karakter ve idare yönünden henüz bir vahdet göstermiyordu. Eğitim müesseseleri aralarındaki farklara göre 4 gruba ayrılıyordu. 1. Devlet eğitim müesseseleri. 2. Medreseler. 3. Cemaat eğitim müesseseleri. 4. Osmanlı İmparatorluğu'nda yabancı tabiyette bulunan şahıs veya cemiyetlerin eğitim müesseseleri. Devlet eğitim müesseseleri 2. Mahmut devrinden beri cemiyet ve devlet ihtiyacı için meydana getirilen okulları ihtiva etmekteydi. Bu okullar devlet bünyesinde kurulan bir teşkilat tarafından devlet hazinesinden temin edilen parayla idare edilmekteydi. Medreseler cemiyet ve hayatla irtibatını kaybetmiş ve tamamen dini karakter iktisap etmiş öğretim müesseseleriydi. Meşihat tarafından ve vakıf gelirleriyle idare edilmekte ve ilmiye sınıfının murakabesi altında bulunmaktaydı. Cemaat eğitimi, cemaat veya millet ismi verilen ve Müslüman olmayan toplulukların sahip bulunduğu eğitim teşkilatıydı. Bu teşkilata dahil her derecede okullar, cemaatler tarafından kurulmakta ve cemaat parasıyla işletilmekteydi. Devlet, 1856'dan beri sadece bu okulların öğretim usullerini tespit etmekte ve öğretim üyelerini tayin etmekteydi. Yabancı eğitim sistemi Osmanlı İmparatorluğu'nda yabancı şahıs veya cemiyetler tarafından kurulan ve devletle herhangi bir ilgisi bulunmayan eğitimdi. Devlet eğitim müesseselerinin durumu. Devlet eliyle Batı usulünde kurulmuş olan eğitim müesseseleri, Rüştiyeler, Darül Muallimin Öğretmen Okulu, Mektebi Mülkiye ve Telgraf Mektebi'nden ibaretti. Bundan başka askeri mektep olarak da harp ve tıp okullarıyla askeri rüştiyeler vardır. Bütün bu müesseseler koca imparatorluk için devede kulak kabilindendi. Rüştiyeler 4 yıllık sıbyan, mahalle veya anaokulları mekteplerinden mezun çocuklara bir nevi yüksek ilk öğretim vermek için kurulmuş, tahsil süresi ilkin 2 ve sonra 4 yıla çıkartılmış olan okullardı. 1860'ta bu okulların sayısı bütün imparatorlukta 52 idi. Devam eden öğrenci sayısı da 3920'den ibaretti. Rüştiye okullarının derecelerine gelince yazı çeşitleri Arapça, gramer, meram ifade edecek kadar kitabet, avam-ı nasa el verecek kadar kara cümle, basit hesap, Kur'an ve ahlaktan ibaretti. Bu derslerden anlaşılacağı üzere medresenin dışında kurulmuş olmakla beraber rüştiye tahsiline din tesiri hakimdi. Çocuklara ana dili okutulmuyordu. Derslere amme cüzüyle yani Arapça ile başlanmaktaydı. Türkçe dersine pek az ehemmiyet verilmişti. Ahlak olarak bir givi risalesi okutulmaktaydı. Bu risale 1562 tarihinde yazılmıştı. Dünyada günah sayılan işlerin bir mecmuasından ibaretti. Dünyada zevk aramanın ahmaklık olduğu, cennete gönül bağlamak icap ettiği risaledeki din ahlakının temelini teşkil ediyordu. Bu derme çatma bilgi ve korkuya müstenit ahlak telakkisiyle yetişen çocuklar ne daha yüksek bir tahsile geçmek ne de hayata atılmak için hazırlanmış değildiler. Coğrafya ihmal edildiği, tarihe, tabiat bilgisine, geometriye hiçbir yer verilmediği için rüştiye mezunları müsbet bilgiyle teçhiz edilmiş bulunmuyorlardı. Öğrendikleri bilgileri ise kısa zamanda unutuyorlardı. Unutmadıkları tek şey manasını anlamadan Kur'an-ı Kerim okumaktan ibaretti. Bu ise onların dünyadaki binbir müşkülünden hiçbirisini halletmeye yardım etmiyordu. Diğer okulların da durumu parlak değildi. Rüştiyelere öğretmen yetiştirmek için bir tek öğretmen okulu, Darül Muallimin kurulmuştu. Onun da ancak 20 asli üyesi vardı ve derslerine din tesiri hakimdi. Mülkiye Mektebi, Mektebi Mülkiye henüz esaslı şekilde teşkilatlandırılmamış, az sayıda öğrenciye sahipti. Telgraf Mektebi ile Ebe Mektebi'ne gelince bunlar da karikatür durumundaydı. Askeri okullar yabancı uzman ve öğretmenlerden faydalandığı için nispeten daha iyi durumdaydılar. Fakat onlar da henüz çağdaş bir manzara taşımıyorlardı. Medreselerin durumu. Tamamen dini mahiyette öğretim yapan sıbyan okullarıyla medreseler acınacak ve ağlanacak durumdaydı. Abdülaziz devri başlarında imparatorlukta 12.509 sıbyan okulu vardı. Bunlara devam eden kız ve erkek öğrenci sayısı 524.770'ti. Sibyan okulları vakıf gelirleriyle ve hayırseverlerin teberrularıyla varlıklarını devam ettiriyorlardı. Öğretmenler medrese mezunu olduklarından cahil ve müteassıp idiler. Öğretim 4 yıl sürmekteydi. Dersler Kur'an, tecvid, ibare, yazı çeşitleri, silüs ve nesi ve ahlaktan ibaretti. Çocuklar yerde hasır veya kilim üzerinde oturuyorlar ve hiçbir cazibesi olmayan bu dersleri küçük mahkumlar gibi takip ediyorlardı. Terbiye vasıtası dayağın her çeşidi ve falakaydı. Terbiyenin hedefi de küçük dimağlara korku telkin etmek ve inkişaf etmekte bulunan insan ruhunda her türlü teşebbüs kabiliyetini öldürmekti. Sibyan okullarından mezun olanlar o kadar zayıf yetişiyordu ki 1866'da Rüştiye okullarına girmek isteyenler için açılan bir giriş imtihanında yalnız Türkçe ve ibareden imtihan yapıldığı halde muvaffakiyet pek düşük olmuştu. Medreseye gelince tam bir inhitat halindeydi. Hayat ve cemiyetle alakalı bilgileri kapı dışarı etmiş bulunuyordu. Eğitim nakli bilgilerden ibaretti. Başlıca dersler Arapça, sarf ve nahiv, belagat, mantık, fıkıh, kelam ve hikmetten ibaretti. Matematik, tabii ilimler ve sosyal ilimlere hiç yer verilmemişti. Medrese, skolastik bir usulle dar görüşlü, mutaassıp, faydasız, müstehlik nesiller yetiştiriyordu. Bu haliyle Türk cemiyetine olduğu gibi Arap cemiyetine ve Osmanlı camiasına da hiçbir faydası dokunmamaktaydı. 30 yıl medresede dirsek çürüterek mezun olan softaların cemiyet içindeki şaşkın durumu aşağıdaki satırlardan anlaşılmaktadır. Bu gibilere Arapça bir gazete verilse, lügate müracaatla 2 saat çalışmayınca mana çıkaramazlar. Fıkıh ilminden bir mesele sorulsa cevaptan aciz kalırlar. Akaid üzerinde bir bahse girişilse taassup siperi arkasına gizlenerek muhatabına küfür istinat ederek susturmaya çalışırlar. Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin manası sorulsa Kadı Beyzavi'ye müracaat yolunu gösterirler. Politikadan söz açılsa dünyada İngiltere ve Amerika ve Japonya ve Fas gibi memleketler olduğunu hayretle dinlerler. Ahbabından birine Türkçe bir mektup yazmak iktiza etse şuna buna yalvarırlar. Şimdi bu bilgilere Hoca Efendi, Devlet-i Aliye sizin ilim ve kemalinizi takdirle zatınıza bir memuriyet teklif edecek. Siz muayyersiniz. Hangi işte sizin malumatınız müfitse, anı ihtiyar ediniz denilse acaba ne cevap verirler? Kaymakam ve mutasarrıf ve vali gibi mülkiye memuriyetlerinden birini seçse, onlara lazım olan Türkçe yazmak, devlet muahedatını bilmek, maliye umurundan oldukça haberdar olmak ve hizmet ettiği devletin hal ve mevkiine vakıf bulunmak ve bir meclisi mahkemede bulundukça mevcut kanunlar üzerinde dava görmek ve yabancı devlet memurlarıyla politikaya dair sohbete girişmek gibi şeylerin hiçbirisiyle iştigal etmemiştir. Hükümet-i şeriye istese fenni fıkıhla tevakkülü yoktur. Asker zabitliği istese hiç uymaz. Nihayet yine cami-i şerife bildiği yolda ders okutmaktan gayrı devlete ve ümmetin hayrına yarar bir iş bulamaz. Belleten, cilt 2, sayfa 414-718. Medreseden yetişenler içinde kendi gayretiyle kendisini yetiştirmiş tek tük bilginlere de rastlanmaktaydı. Fakat bu gibilerin en büyük düşmanı yine mutaassıp medreselilerdi. Medrese kendi kendini ıslah etmeyi düşünmek şöyle dursun, devlet eğitiminin de gelişmesine ve çağdaş bir manzara almasına engel oluyordu. Rüştiye okullarında çocukların oturmaları için sıra konmasına bile tahammül edememiş ve Kur'an-ı Kerim'in diz çökerek hasır veya minder üzerinde okunması lazımdır, sıra üzerinde oturarak ve bacak sallamak suretiyle Kur'an okumak günahtır sözüyle sıraları kaldırtmıştı. Eğitim hakkında düşünceler. Devlet eğitiminin olsun, medresenin olsun ıslah edilmesi için ıslahat fikrinin umumi efkara mal edilmesi gerekiyordu. Halbuki henüz gelişmiş bir umumi efkar yoktu. Okumak yazmak bilenlerin sayısı çok az olduğu için çıkmakta olan gazetelerin sayısı da mahdut idi. Zaten bu gazetelerin dilini de ancak aydınlar anlayabilirdi. Halk efkarının tecelli ettiği yer camiydi. Hocalar çeşitli meseleleri camide halka açıklamakta ve izah etmekteydiler. Fakat medresenin yukarıda belirtilen durumundan da anlaşılacağı üzere Hocaların izahları tamamen din yönündendi ve müsbet olmaktan uzaktı. Bununla beraber eğitim problemi hakkında düşünmek, ortaya fikir atmak, tedbir aramak hususunda devlet adamlarıyla münevverlerden bazılarının çırpındığı görülmektedir. İçlerinde eğitim problemini müstakil bir konu olarak tetkik edip ortaya bir eğitim sistemi haline koyan çıkmamıştır. Fakat eğitim hakkında perakende de olsa ortaya fikirler atılmıştır. Ali Paşa'nın düşüncesi. Ali Paşa 1857 tarihli layihasında devlet müesseselerinin ıslahı lüzumundan ve bu hususta tutulması gerekli yoldan bahsederken eğitime de temas ederek şöyle demektedir. Milletimizin terbiye ve malumatını lüzumu dereceye götürmeye ziyadesiyle ikdam ve gayret ve sarf-ı nüfuzu himmet dahi farz mesabesindedir. Zira bu hasıl olmazsa dahi dayanamayıp biteriz. Her nasıl etsek ve etrafımıza Çin duvarları gibi hisarlar çeksek, yine malumatlı kavimler bize galebe eder ve refte refte her şeyi elimizden alırlar. Ali Paşa, eğitimin yalnız Müslüman halkın ihtiyaçları için ıslah edilmesini yeter bulmuyordu. Ona göre Hristiyan tebaanın idaresini güçleştiren sebeplerden biri de bizde matluba, muvafık mektep bulmadıkları için Hristiyan ailelerinin çocuklarını yabancı memleketlere ve bu arada bilhassa Rusya ile Yunanistan'a göndermeleriydi. Çünkü bu memleketlerde Türk düşmanlığıyla yetiştirilenler imparatorluğa döndükten sonra dindaşlarını devlet aleyhine tahrik ediyorlardı. Bu tehlikeli hareketin önüne geçmek için tek tedbir okullarımızı ıslah etmek ve kapılarını Müslüman olmayanlara da açmaktı. Fuat Paşa'nın düşüncesi. Fuat Paşa da 1868'de ölümünden önce tanzim etmiş olduğu vasiyetnamesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun inhitat sebeplerini ve yükselme tedbirlerini izah ederken eğitime de temas ederek şöyle demektedir. Zannolunmasın ki İslamiyet'in emrettiği ilim başka, sair milletlerin tahsil eylediği ilim başkadır. İlim, alemi akıl ve izan için ışık saçan tek parlak güneştir. Ve madem ki bizim itikadımızca İslamiyet bütün hakaiki, bütün maarifi camidir, o takdirde faydalı keşifleri ve yeni ilimleri geldikleri yer her neresi olursa olsun ve hangi millet nezdinde bulunursa bulunsun anı almalı ve kabul etmeliyiz. Medeni terakkilerin esası, maddi ve manevi büyüklüğün menbaı umumi mariftir. Mithat Paşa'nın düşüncesi. Mithat Paşa da Ali ve Fuat Paşaların eğitim üzerindeki umumi düşüncelerine ortaktır. Fakat onun bu konunun bazı bölümleri hakkında pratik değer taşıyan düşünceler de ileri sürdüğü görülür. 1866'da Rüştiyelerin ıslahı hakkında kaleme aldığı bir layihada bu okulların noksan ve kusurlarını gösterdiği gibi ders programlarına Türkçe, tarih ve coğrafya, tabiat bilgisi, geometri, matematik, yabancı dil derslerinin ilave edilmesini müdafaa eder. Ziya Paşa ve Namık Kemal'in düşünceleri. Bir müddet devlet hizmetinde bulunduktan sonra hürriyet için mücadeleye atılan bu iki şahsiyet de umumi terbiyenin lüzum ve ehemmiyetine kanidirler. Ziya Paşa, diyarı küfrü gezdim, beldeler, kaşaneler gördüm, dolaştım mülkü İslam'ı, bütün viraneler gördüm, diyerek şark ile garbın manzarasını çizmektedir. Ona göre bu iki alem arasındaki uçurum eğitimle doldurulabilir. Namık Kemal ise, asrımızda marif her milletin medarı hayatıdır. Halkın ikmali tahsiline sarf olunmak için malından değil, cevheri canından bile bedel alınsa çok görülmez demektedir. Daha başka devlet adamlarının ve aydınların eğitim üzerindeki fikirlerini buraya eklemek de mümkündür. Fakat hepsi aşağı yukarı aynı fikri başka suretle ifade ettikleri için lüzum yoktur. Yukarıda işaret edilen fikirlerden çıkarılacak netice şudur. Abdülaziz devrinde eğitimin önemi bazı devlet adamlarıyla münevverler tarafından kavranmıştır. Bunlar umumiyetle Avrupa görmüş ve yabancı dil bilen kimselerdir. Hepsi imparatorluk müesseselerinin ıslahında aynı fikirde bulunmamalarına rağmen İslamlığın batı ilmiyle eğitim müesseseleri ve usulleriyle telif kabul ettiğinde müttefiktirler. Bununla beraber hiçbirisinin genel eğitim sisteminin köklü bir şekilde değiştirilmesi hususunda bir planı yoktur. Yabancıların düşünceleri. Abdülaziz devrinde yabancıların da Osmanlı İmparatorluğu'nun eğitimiyle alakalandıkları ve bu hususta düşünceler ileri sürdükleri görülmektedir. Yabancılardan kasıt Avrupalılardır. Bunları alakalarının sebeplerine göre iki kısma ayırmak mümkündür. Birinci kısma Türkiye'ye gelip bir müddet oturan ve siyasi memuriyeti bulunmayanlar dahildir. İkinci kısımsa Türkiye'ye gelmiş olsun veya olmasın, siyasi memuriyetleri dolayısıyla Türkiye ile teması olanları ihtiva etmektedir. Birinci kısım yabancıları en çok alakadar etmiş olan konu Türk kızlarının eğitimi meselesidir. De Gaston'un bu husustaki fikri şudur. Müslüman kızlar için okullar açmak, imparatorluğu ıslah etmek için işte en iyi tedbir. Şu şartlardaki bu okullarda devletin kontrolü altında bulunmak üzere öğretim Avrupalı kadın öğretmenlere tevdi edilmelidir. Zeki Türk kadınının kafasını dolduran hasta bilgileri çıkarıp yerine sağlam bilgiler koyunuz. O vakit 20 yıl içinde size nasıl adamlar yetiştirileceğini göreceksiniz. Bugün Türk kadınları bir şey bilmiyorlar. İçlerinde birkaç satır yazmasını bilenler binde bir bile değildir. Anneler dimağlarını iyi bilgilerle süsledikleri vakit çocuklarının ilk ve hakiki öğretmenleri olacaklardır. Yabancı diplomatlara gelince, eğitim hakkındaki düşünceleri mensup bulundukları devletlerin Osmanlı İmparatorluğu hakkında takip ettikleri siyasetle münasebetliydi. Abdülaziz devrinde Fransa'nın politikası Osmanlı İmparatorluğundaki tebaanın her türlü haklar yönünden eşit bir hale gelmesi merkezinde bulunduğu için Fransız diplomatları devlet eğitiminin de Müslüman olan ve olmayan bütün tebaa için müşterek olmasını istiyorlardı. Bu hususta da yalnız düşünce serdetmekle kalmıyorlar, müdahalede de bulunuyorlardı. Müdahalelerinin mesnedini 1856 tarihli İslahat Fermanı'nda eğitimle ilgili şu paragraf teşkil ediyordu. Osmanlı tebaasından bulunanlar, devlet mekteplerinin talimatnamelerinde gerek yaş gerek imtihan yönünden tespit edilmiş olan şartları yerine getirdikleri takdirde cümlesi fark gözetilmeksizin askeri ve mülki yüksek okullara kabul olunacaklardır. Fransız hariciyesi bu paragrafa dayanarak 22 Şubat 1867 tarihli bir notayla Osmanlı hükümetine eğitim sistemini aşağıda gösterilen plan dahilinde ıslah etmesini tavsiye ediyordu. 1. Cemaatler tarafından kurulmuş bulunan eğitim müesseseleri devlet tarafından yardım ve teşvik görmelidir. 2. Belli başlı merkezlerde orta öğretim müesseseleri açılmalı ve bunlara Hristiyan öğrenciler de alınmalıdır. 3. İlk öğretimin tedricen geliştirilmesi için bir öğretmenler sınıfı yetiştirilmelidir. 4. Müslümanlar ve Hristiyanlar için müşterek bir üniversite kurulmalıdır. Bunda yalnız tıp öğretimiyle iktifa edilmeyerek bugün hiçbir yerde öğretilmeyen diğer ilimler yani tarih, idare, hukuk öğretilmelidir. 5. Türlü meslekler için meslek okulları kurulmalıdır. 6. Umumi kütüphaneler kurulmalıdır. Kadınların eğitiminde mevcut boşlukları işaret etmeye, geleneklerin müsaade etmemesi teessüfe şayandır. Bununla beraber iyi teşkilatlanmış cemiyette bu meseleyi her terakkinin başlıca şartı olarak dikkat nazara almamak mümkün değildir. Abdülaziz devrinde eğitim alanında başlıca ıslahatın bu noktayı takip eden yıllarda yapıldığı göz önünde tutulursa, notanın ıslahatçılar üzerinde tesir yapmış olduğuna hükmetmek icap eder. Eğitimde ıslahat. İlk öğretimde ıslahat. Önceki bölümde de ifade edildiği üzere ilk öğretim Sıbyan okullarında ve Rüştiye okullarında verilmekteydi. Abdülaziz devrinde Sıbyan okullarının ıslahına fazla gayret sarf edilmedi. Rüştiyelerle meşgul olundu. Bu okulların adedi süratle artırıldı. 1860'da 57 rüştiyeye mukabil, 1868'de 87 ve 1874'te de 386 rüştiye vardı. Bunlardan 47'si İstanbul vilayeti hudutları dahilindeydi. 160'ı Rumeli'nde, 203 de Anadolu'daydı. İstanbul'dakilerden de 9'u kız rüştiyesiydi. 1874'te rüştiyelere devam eden umum öğrenci sayısı 20 bin kadardır. İlk kız rüştiyesi 1861 tarihinde İstanbul'da açılmıştı. Bu tarihe kadar kızların eğitimi tamamen ihmal edilmişti. Hatta kızların okumak yazmak bilmesi ayıp telakki edilmekteydi. Kendi gayretiyle bilgi edinmiş kadınlarsa büyücü gibi kabul edilirdi. Bu sebepledir ki bu yeni okulu umumi efkara kabul ettirmek için ayetler ve hadisler araştırılmak icap etmiş ve Taife-i Nisa'nın dahi din ve dünyalarını bilip emre itaat ve menhiyattan mücanebet etmeleri için tahsil etmeleri gerektiği ifade edilmişti. 1867'ye kadar rüştiyelere yalnız Müslüman talebe alınmaktaydı. Bu tarihte devletçe Müslümanlarla Hristiyanlar arasında öğretim alanında bir fark gözetilmediği hususunda yabancılara bir delil göstermek maksadıyla Hristiyan çocuklarının da bu okullara alınması prensibi kabul edildi. Ancak Hristiyanların bu prensipten yararlanmaları için de rüştiyeler için Türkçeden bir giriş imtihanı kabul edildi. Aynı yıl okula girme yaşını aşmış olanlara din dersleri, okuma ve hesap öğretilmesi için İstanbul'da Beyazıt civarında bir okul açıldı. Çarşı ve pazar açılmazdan önce çarşamba ve pazar günleri burada isteyenlere dersler verilmeye başlandı. Maarif-i Umumiye Nizamnamesi. İlk öğretim hakkında ıslahat prensiplerinin vaaz edilmesi ve bu öğretimin üst öğretim dereceleriyle olan irtibatı 1869'da Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile tespit edildi. Bu nizamname bu tarihe kadar perakende bir şekilde kurulmuş olan ve kurulması tasavvur edilen okulları bir eğitim sistemi çerçevesi dahilinde teşkilatlandırmakta bulunduğu için üzerinde ehemmiyetle durulmak lazımdır. Nizamname, Şura-i Devlet'in Maarif Dairesi tarafından hazırlanmış, Şura heyeti umumiyesinde tetkik edilerek ikmal edilmiş ve heyeti vükeladan ayrılan özel bir komisyonun da tetkikinden geçerek son şeklini almıştır. Başlıca hükümleri şunlardır. 1. İlk öğretim mecburidir. 2. Okulların sınıf ve dereceleri şöyle tespit edilmiştir. Sıbyan okulları. Anaokulu veya ilk öğretimin birinci kademesi mahalle ve köy okullarıdır. Rüştiye okulları. İlk öğretimin ikinci kademesi 500 haneli kasabalarda açılacaktır. İdadiye okulları, ortaokullar 500 haneli kasabalarda açılacaktır. Sultaniye okulları, lise, vilayet merkezlerinde açılacaktır. Darül Funun, üniversite İstanbul'da açılacaktır. Bundan başka yine İstanbul'da olmak üzere bir Darül Muallibin, öğretmen okuluyla bir Darül Muallimat, kız öğretmen okulu açılması da kararlaştırılmıştır. 3. Öğretim ve eğitim usulleri. 4. Öğretim üyelerinin bilgi, itibar ve refahını artıracak tedbirlerin alınması. 5. Maarif Merkez İdaresinin tanzimi ve vilayetlerde şubeler kurulması. 6. Öğrencilerin şevk ve gayretlerini artıracak kaidelerin tespiti. 7. Maarif-i Umumiye masrafları için halktan iane temini. Bu nizamname derli toplu bir eğitim programı mahiyetini de taşımaktaydı. Ancak nizamnamede geçen maddelerin tatbiki için her şeyden önce paraya ve elemana ihtiyaç vardı. Halbuki bu sırada devletin hazinesi tam takırdı. Devlet yabancılardan aldığı borç parayla günlük hayatını temine çalışıyordu. Eleman yetiştirmekse zamana ve bilgiye bağlı bir keyfiyetti. Bununla beraber Abdülaziz devrinde imkan nispetinde bu programın gerçekleştirilmesine çalışılmış ve bazı terakkiler kaydedilmiştir. Orta öğretim, idadiler, ortaokullar, sultaniler, liseler. Osman Ergin, Türkiye Maarif tarihinde idadilerin açılması hakkında şöyle demektedir. İdadinin lügat manası hazırlamaktır. Kendisinden üstün bulunan herhangi bir mektebe talebe hazırlayan ve yetiştiren mekteplere denilmiştir. İdadiler rüştiyelerin üstünde ve sultanilerin altında 1872 yılında ve Cevdet Paşa'nın Maarif Nazırlığı zamanında fakat yalnız İstanbul'da açılmıştır. Bugünkü ortaokullar derecesinde mekteplerdir. 1874'te İstanbul'da öğretmen sayısı 10'u, öğrenci sayısı 261'i bulan 4 idadi mektebi vardı. İdadilere rüştiye okullarını ikmal eden Müslüman ve Hristiyan talebeler bir giriş imtihanıyla kabul olunurlardı. Öğretim süresi 3 yıl idi. Dersler Türkçe, yabancı dil, belagat, aritmetik, geometri, kozmografya, tabiat bilgisi, resim ve mesaha, ölçüden ibaretti. Maarif-i Umumiye Nizamnamesine göre idadilerin üstünde vilayet merkezlerinde açılması düşünülmüş olan sultaniler, liseler Abdülaziz devrinde açılamamıştır. Galatasaray Sultanisi Lisesi. Bununla beraber daha Marif-i Umumiye Nizamnamesi meydana getirilmeden önce 1868'de İstanbul'da Galatasaray Sultanisi adıyla bir lise açıldı. Bu okulun açılmasını Abdülaziz'in 1867'de Paris sergisini ziyaret etmek için Fransa'ya yaptığı seyahatle ilgili gören tarih yazarları vardır. Bunlardan Osman Ergin, padişahın Fransa'dan mülhem olduğu kültür tesiriyle İstanbul'a avdetinde bu okulun açılmasına karar verildiğini yazar. Halbuki Fransa'nın Babali'ye eğitimde ıslahat yapılması hususunda verdiği nota Abdülaziz'in Fransa'ya seyahatinden öncedir ve bu notada lise ayarında okulların açılması da tavsiye edilmiştir. İstanbul'daki Fransız elçisi Bure, Ali ve Fuat Paşaların yakın dostu bulunduğu için imparatorunun notası hükümlerinin yerine getirilmesi için onlar nezdinde dostça ısrarlarda bulunmuştur. Fransız Marif Nezareti kurulacak lisenin programını bile tanzim etmiş ve İstanbul'a göndermiştir. Fransızların üzerinde durdukları yönler şunlardır. 1. Liseye cins ve mezhep farkı gözetilmeksizin öğrenci alınması. 2. Öğretimin Fransızca yapılması. 3. İdarenin ve öğretimin Fransız öğretmenlere verilmesi. Osmanlı devlet adamları öğretimin Türkçe yapılmasını istiyorlardı. Fransızlar Türkçenin güç öğrenildiğini, imlasının karışık bulunduğunu, bilhassa Türk olmayan öğrencilerin bu yüzden çok müşkülata uğrayacaklarını, tercüman vasıtasıyla ders verilmesinden de büyük faydalar elde edilemeyeceğini öne sürerek Fransızca'da ısrar ettiler. Neticede Babali bazı derslerin Türkçe okutulması şartıyla Fransız teklifini kabul etti. Galatasaray Sultanisi 1 Eylül 1868'de açıldı. Okulun idaresi bir Fransız müdürüne verildi. Ders nazırı da Fransızdı. İkinci müdürlüğe de bir Türk getirildi. Fransız liselerindeki idare tarzıyla öğretim usulleri aynen kabul edildi. Öğretim süresi esas itibariyle 5 yıldı. Fakat ilköğretim bilgileri yeterli derecede görülmeyenler için 3 yıllık bir hazırlık devresi vardı. Fransız liselerinde okutulan derslerden başka Türkçe, Osmanlı tarihi, hukuk ve ekonomi, politik dersleri vardı. Bu son iki ders sonraları hukuk mektebinin kurulması üzerine programdan kaldırılmıştır. Galatasaray Sultanesi'nin açılması çeşitli itirazlara uğradı. Rusya, Fransa'ya manevi nüfus kazandıracak olan bu mektebe Rumları girmemeye teşvik etti. Papalık mektepte Katolik öğrenciler için dini merasim yapılması temin edilmediği için Şark'taki Katoliklerin mektebe devamlarını men eden bir emirname yayınladı. Yahudiler de Müslümanların Hristiyanlarla birleştikleri Galatasaray'a çocuklarını göndermek istemediler. Türklere gelince öğretimde Fransızca'ya çok yer verildiğinden ve Latince okutulmasından şikayetçiydiler. Medrese müntesipleri ise böyle bir lisenin açılmasına aleyhtardılar. Fakat kendilerini zayıf hissettikleri için papalığın yapmış olduğu itirazı takdir etmekten başka bir şey yapamadılar. Galatasaray Sultanesi umulduğundan ziyade rağbet gördü. Açılmasından bir yıl sonra öğrenci sayısı 622'yi buldu. Yüksek öğretim, Darülfünun, üniversite. Medrese dışında bir Darülfünun açılması fikri ilk defa olarak 1845'te Geçici Eğitim Meclisi, Meclisi Muvakkat-ı Marif tarafından tanzim edilen eğitim programında yer almıştı. Böyle bir müessesenin çalışmaya başlaması ve faydalı olması için 3 şeye ihtiyaç vardı. Bina, öğrenci, kitap. İtalya'dan bir mimar getirildi ve bir Darülfünun binası yapılmaya başlandı. Darülfünun öğretimini takip edebilecek seviyede öğrenci yetiştirmek maksadıyla liseye muadil olmak üzere Darül Marif adıyla bir okul kuruldu. 1849. Bundan başka Darülfünun'a öğretim üyesi yetiştirilmek maksadıyla Avrupa'ya 2 öğrenci gönderildi. Bina kuruluncaya ve öğrenciler de yetişinceye kadar Darülfünun'da okutulacak kitapların tercüme ve telif suretiyle hazırlanması için Encümeni Daniş kuruldu. 1854. Fakat binanın ikmal edilmesine rağmen Darülfünun'un açılmasına teşebbüs edilmedi. Bu sırada Avrupa'nın muhtelif yerlerinde üniversite öğrencileri devlet otoritesine karşı hürriyet mücadelesine girişmiş bulunuyorlardı. Osmanlı elçileri bu husustaki faaliyetler hakkında Babali'ye muntazaman bilgi vermekteydiler. Bu sebeple Babali'nin Darülfünun açmak fikrinde gevşemiş olduğu kabul edilebilir. Abdülaziz'in tahta geçmesi üzerine Fuat Paşa'nın sadrazamlığı sırasında Darülfünun mevzuuna tekrar gelindi. 1862'de Darülfünun'un resmen açılması beklenmeksizin konferans şeklinde serbest derslere başlandı. İlk dersler fizik, daha sonra kimya ve tabii ilimlerle coğrafya konuları üzerine verildi. Bu dersleri Avrupa'da tahsil görmüş paşalar vermekteydi. Dinleyiciler kalabalıktı. Sadrazamla sair devlet ricalinin de derslere geldiği olurdu. Fakat dinleyiciler derslerden istifade etmekten ziyade yapılan fizik ve kimya tecrübelerini adeta hokkaba seyreder gibi takip ettikleri için general profesörlerin canları sıkılıyordu. 1867 tarihli yukarıda söz konusu edilen Fransız notasında bir Darülfünun açılması Babali'ye tavsiye edildiğinden bu tarihten 2 yıl sonra meydana getirilen Marif-i Umumiye Nizamnamesinde İstanbul'da Darülfünun-u Osmani açılacağı da tasrih ve tespit edilmişti. Nihayet 8 Şubat 1870'te Darülfünun sadrazam ve devlet ricalinin huzuru ile resmen açıldı. İdaresi irade ile tayin edilen bir reise verildi. Öğretim şubeleri Marif-i Umumiye Nizamnamesinde tespit edilen esaslara göre teşkilatlandı. Darülfünun'un ilk çalışmaları çok müşkül şartlar içinde yapıldı. Öğretim üyeleri kifayetsizdi. Öğrenciler dersleri takip edecek seviyede değildi. Kitap yoktu. Öğretim dili muamma gibi bir şeydi. Bu sebeple de öğretimin seviyesi çok düşüktü. Bu hususta açık bir fikir edinmek için gece derslerinde Hoca Tahsin Efendi'nin kendisini dinleyen Babali katipleriyle medrese talebesi huzurunda su konusu üzerinde vermiş olduğu dersin şu kısmını okumak kafidir. Tarihi Katre. Jale ismiyle müsemma, sabahleyin zümret-i evrak ve nebatat üzerinde bulunan dürr-i nab ve çemenlerde lülü-i ter gibi parlayan katre-i abın cevher-i azizi, aynı ma-i hayvan gibi eçsama, hayat-riz ve kemal-i kudret-i ilahiye için bir mikyas-ı hikmetamiz idüğü tefasili atiyeden müsteban olur. Adeta laşey makulesi nazarıyla bakılan bu damlacığın üzerine ziya-ı şems isabet eder etmez, ruh-i revan gibi havaya uçup gözümüzden gaybubet ettikçe acaba nerelere seyir ve azimet ve hin-i ihtiyaçta ne suretle avdet ve bıraktığı çemenleri nasıl gelip ziyaret eder? Mehmet Ali Ayni, Darülfünun, sayfa 21. Darülfünun'un kurulmasıyla genel eğitimin yüksek kısmı da meydana getirilmiş oldu. Bu olay medresecileri telaşa düşürdü ve ürküttü. Çünkü yenilik hareketlerine karşı mukavemeti teşkilatlandıran ve idare edenler medresenin yüksek kısmı müntesipleriydi. Onlar Darülfünun'un kurulmasıyla Nizam-ı Cedid karşısında Yeniçeri Ocağı'nın durumunda kaldıklarını görüyorlardı. Her ne behasına olursa olsun bu kuvvetli rakipten kurtulmak için açılış töreni gününden itibaren fesada başladılar. Açılışa Cevdet Paşa'nın tavsiyesi üzerine Saffet Paşa tarafından davet edilen Murat Molla Takkesi postnişini okunan Türkçe nutukları, Kur'an ayeti ve hadis sanarak ellerini havaya kaldırıp dua etmeye başlayınca Sadrazam Şirvanzade bu hareketi Darülfünun taraftarları tarafından dini tahkir etmek için mürettep bir hareket olarak kabul etmiş ve kızmıştı. Törende Afganlı Şeyh Cemalettin Efendi'nin nutkunda sanat nübüvvettir manasına gelen bir pasajı softalar vesile tutarak bu zat ile Darülfünun aleyhine çalışmalara başladılar. Neticede Cemalettin Efendi memleketten kovuldu ve 1871 yılı sonlarına doğru Darülfünun kapatıldı. Darülfünun reisi Tahsin Efendi bu olayı şu suretle tespit etmiştir. Cehalet mültezem, kesb-i kemaldir cünhamız bildim, ilham-ı cürmi tahsili ilimden tövbeler olsun. Darülfünun'un kapatılması sebeplerinden biri de 1871 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nda önceki bölümlerde izah edildiği gibi Abdülaziz'in istibdatçı bir idare kurmak hususunda zihniyetinde hasıl olan değişikliktir. 1874'te Cevdet Paşa'nın Marif Nazırlığı zamanında Darülfünun öğretimi Galatasaray Lisesi'nde fen, edebiyat ve hukuk derslerinin konulması suretiyle tekrar verilmeye başladı. Meslek okulları. Abdülaziz devrinde yeni genel eğitim sisteminin geliştirilmesine çalışıldığı sırada bir yandan da meslek okullarının açılmasına gayret edilmiştir. Bu devirde kurulan meslek okulları kronoloji sırasıyla şöyledir. Mahreci Aklam 1862, Lisan Mektebi 1864, Mektebi Mülkiye-i Tıbbiye 1866, Eczacı Mektebi 1879, Kaptan ve Çarkçı Mektebi 1870, Darül Muallimat 1870, Mektebi Mahreci Aklam. İsminden de anlaşılacağı üzere devlet dairelerine memur, daha doğrusu katip yetiştirmek için kurulmuştur. Kuruluş tarihi 1862'dir. İlkin bir sınıflı olarak faaliyette bulunmuş, sonraları 3 sınıflı okul haline getirilmiştir. Bu okula rüştiye mezunları alınmakta ve kendilerine Arapça, Farsça, Türkçe, Fransızca, aritmetik, resim, tarih ve coğrafya okutulmaktaydı. 1874 ders yılında öğrenci sayısı 59 kadardı. 1876'da Mülkiye Mektebi'nin ıslah edilmesi ve genişletilmesi üzerine Mektebi Mahraci Aklam lağvedilmiştir. Lisan Mektebi. Lisan Mektebi 1864'te İstanbul'da devlet dairelerine yabancı dil bilen elemanlar yetiştirmek için kurulmuştur. Önceki kitabımızda da belirtildiği üzere 19. yüzyıl başlarına kadar yabancı dil bilgisine ihtiyaç gösteren devlet hizmetleri için İslamlığı kabul eden Hristiyanlardan ve Fener Rumlarından faydalanılmaktaydı. Bu yüzyıla kadar Müslümanların yabancı dil öğrenmesi günah sayılmıştı. Yunan isyanları sırasında 1821-26 devletin Rumlara olan itimadının sarsılması ve 1826'dan sonra yapılması tasarlanan askeri teşkilat için yabancı dillerden askeri mevzuatın tercümeye ihtiyaç göstermesi üzerine devletçe bir tercüme odası kurulmuştu. Bu oda aynı zamanda bir dil mektebi vazifesini görmüştür. II. Mahmud devrinde ikamet elçiliklerinin tekrar kurulması, Tanzimat devrinde yabancı devletlerle siyasi ve iktisadi münasebetlerin kesif bir şekil alması, yabancı hukuk mevzuatından tercümelere ihtiyaç görülmesi üzerine yabancı dil bilen elemanlara ihtiyaç arttığından bu maksadı karşılamak için yukarıda söz konusu mektebin açılmasına lüzum hasıl olmuştur. Mektebi Tıbbiye-i Mülkiye. Fuat Paşa'nın sadrazamlığı esnasında sivil bir tıp okulu açmak fikri ortaya atıldı. Paşa doktor olduğu ve Avrupa'da devletçe halkın sağlığına önem verilmekte olduğunu görmüş bulunduğu için Osmanlı İmparatorluğu'nda da halk sağlığına tesirli yardımlarda bulunacak böyle bir okulun kurulmasını zaruri görüyordu. II. Mahmud devrinde kurulmuş olan askeri tıp okulu ordunun ihtiyacı için kurulmuş bulunduğundan buradan çıkan doktorlar ordu hizmetinde kullanılmaktaydı. Yabancı memleketlerde tahsil gören Osmanlı tebaası Hristiyan doktorlarla yabancı doktorlar da büyük şehirlerde doktorluk yapıyorlardı. Kaldı ki ihtiyaç halinde hükümet onları da ordu emrine almaktaydı. İşte bu sebeplerle ve kazalara kadar doktor göndermek maksadıyla 1866'da İstanbul'da Mektebi Tıbbiye-i Mülkiye adıyla bir tıp okulu kuruldu. Tıp okulu gündüzlüydü. Rüştiyeden mezun olan veya rüştiye tahsiline muadil tahsil gören Müslüman olan ve olmayan öğrencileri alıyordu. Öğretim müddeti 5 yıldı. Mezun olanlar 1 yılda staj görmekle vazifeliydi. Öğretim dili Türkçeydi. Tıp ve eczacı öğretimi birlikte yapılmaktaydı. Öğretimi başarıyla bitirip doktor olanlar askerlikten muaf tutulmuşlardı. Hükümet doktorluklarına tayin edilmeleri halinde 1000 kuruş maaş alacaklardı. Bu devrine göre küçümsenmeyecek bir paraydı. Bu muafiyet ve imtiyazların da tesiriyle tıp okulu büyük rağbet gördü. Eczacı Mektebi. Yukarıda sözü geçen tıp okulu kurulunca ilk sırada eczacılıkla alakalı öğretim de bu okulda verilmiştir. Fakat bunun mahsurları görüldüğünden 1867 yılından itibaren tıpla eczacılığın ayrı şubeler halinde teşkilatlanmasına gidilmiş ve sonra da eczacı okulu müstakil olarak kurulmuştur. Kaptan ve Çarkçı Mektebi. Abdülaziz devri başlarında askeri maksatlarla kurulmuş olan Heybeliada'daki Mektebi Bahri dışında denizcilik okulu yoktu. Kaptanlar ve çarkçılar kendi kendilerini yetiştirmek mecburiyetindeydiler. Osmanlı ticaret filosunun kaptanlarıyla çarkçılarının önemli bir kısmını Rumlar teşkil ediyordu. Fakat 1830'da müstakil bir Yunan devletinin kurulması üzerine bunların sayısı çok azalmıştı. 19. yüzyılın ilk yarısında buharlı gemilerin inşa edilmesiyle kaptanlık da ilmi bilgilere müstenit bir meslek haline gelmiş ve yalnız pratik bilgilerle kaptanlık yapmak imkanları zayıflamıştı. Bu sebeplerle ve Abdülaziz'in denizciliğe karşı büyük sempati göstermesi hasebiyle 1870'te İstanbul'da Heybeliada'daki Bahriye Mektebi'nin içinde yatılı olmak üzere bir kaptan mektebi açıldı. Azap kapısında bu mektebin yatısız bir şubesi de açıldı. Yatılı kaptan mektebinin öğretim müddeti 4 yıldı. Rüştiye tahsili görmüş olanlar bu okula alınmaktaydı. Yatısız kaptan mektebine gelince buraya fiilen kaptanlık etmekte olan kimseler alınmakta ve kendilerine gerekli bilgiler verilmekteydi. Bu sebepledir ki bu mektebin öğretimi daha ziyade kurs şeklinde teşkilatlandırılmıştı. Darül Muallimat. İlk öğretmen okulu 16 Mart 1848'de kurulmuştu. İlk kız öğretmen okuluysa bundan 22 yıl sonra 1870'de kurulmuştur. Yukarıda türlü münasebetlerle Osmanlı İmparatorluğu'nda kız çocuklarının eğitimiyle hiç meşgul olunmadığı ifade edilmişti. Kız rüştiyelerinin kurulması, kadın eğitimiyle devletin alakalanmaya başladığına ilk ve esaslı bir işarettir. Bu okulların kurulmasıyla de kız öğretmen problemi kendiliğinden meydana çıkmış oluyordu. Bununla beraber bu problem ancak 1869'da Marif-i Umumiye Nizamnamesinin hazırlanması münasebetiyle ele alındı ve İstanbul'da bir Darül Muallimat'ın kız öğretmen okulu açılmasına karar verildi. Okul 26 Nisan 1870 tarihinde parlak bir törenle açıldı. Görevi Sıbyan okullarıyla kız rüştiyelerine öğretmen yetiştirmekti. Öğretim müddeti Sıbyan okullarına öğretmen olacaklar için 2 yıl, rüştiye okullarına öğretmen olacaklar için 4 yıl olarak tespit edilmişti. Prensip itibarıyla okula Hristiyan çocukları da alınacağı kabul edilmiş olmasına rağmen yalnız Müslüman çocukları alındı. Dersler din bilgisi, ahlak, gramer, hesap, resim iş, hat, tarih ve coğrafyadan ibaretti. Sanat mektepleri. Önceki kitabımızda Osmanlı İmparatorluğu sanayinin Avrupa sanayi karşısında nasıl çöktüğü görülmüştü. Kapitülasyonlar ve Tanzimat devrinde imzalanan ticaret muahedeleri sebebiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun iç pazarları Avrupa menşeli mamul eşya tarafından istila edilmeye başlanmıştı. Bu durum Osmanlı devlet adamlarını yerli sanayiyi himaye etmek için tedbir almaya zorladı. Türlü tedbirler arasında sanat okulları kurulmasının da faydalı olabileceği düşünüldü. Bu hususta ilk fikir sahibi ve müteşebbis Mithat Paşa oldu. İslahanelerin kurulması. Mithat Paşa bilindiği gibi halk adamıydı. Valiliklerde bulunduğu sırada halkın ihtiyaçlarıyla yakından alakadar olmuş ve pratik usullerle bu ihtiyaçları karşılayabilecek tedbirler arayıp bulmuştur. Paşa, memleket sanayinin ayakta kalabilmesi için teknik bilgi verecek müesseselerin lüzumunu kavramıştı. 1860'da Niş Valiliğinde bulunduğu sırada bu maksatla ilk defa olmak üzere bir sanat okulu kurmuş ve buna İslahane adını vermişti. Böyle bir isim vermesi okula alınan çocukların kimsesiz, yetim veya öksüz olmalarından dolayıydı. Harp okulunun açılışında Namık Paşa da böyle hareket etmek zorunda kalmıştı. Halk ve bilhassa Müslümanlar, sanatla uğraşanlar dahil ilk açılan okullara karşı daima çekingen davranmışlardır. Mithat Paşa, Niş'teki teşebbüsünün muvaffak olduğunu görünce Sofya'da ve Rusçuk'ta da ıslahaneler açtı. 1864. Bu okullara Müslüman ve Hristiyan çocuklar alınmaktaydı. Çocuklara okuma yazma, aritmetik gösterilmekte ve terzilik, kunduracılık, debbalık, dokumacılık ve mürettiplik öğretilmekteydi. Islahane okullarının muvaffak olması, devlet adamlarının sanayi ile eğitim arasında sıkı bir münasebet bulunduğunu kavramalarına yardım etti. 1864'te İstanbul'da açılan sanayi sergisinin idaresi Marif Nezaretine verildi. Bu münasebetle bir de Islahı Sanayi Komisyonu kuruldu. Komisyonun kuruluşuyla ilgili bir tezkirede Avrupa'dan gelen mamul eşyalar karşısında memlekette yapılan eşyanın düşük vaziyette bulunduğu, buna da sebep bu işte çalışanların malumat ve ameliyat yönünden yetersiz bulunduğu ifade edildikten sonra bir sanayi mektebinin kurulması zarureti belirmekteydi. Sanayi Mektebi'nin kurulması. Nihayet 1868'de Mithat Paşa Tuna Valiliğinden Devlet Şurası riyasetine getirilerek Sanayi Mektebi'ni kurmaya memur edildi. Nizamnamesi ikmal edildikten sonra aynı yıl içinde Sanayi Mektebi İstanbul'da Sultanahmet civarındaki binasında çalışmalarına başladı. Gececi ve gündüzcü olmak üzere iki çeşit talebesi vardı. Dersleri ıslahanelerde okutulduğu yukarıda belirtilen derslerden başka demircilik, dokumacılık, makinecilik, mimarlık gibi sanat şubeleri dersleriydi. Erkek sanat okulunun kurulması, kızlar için de böyle bir okulun kurulmasını kolaylaştırdı. Mithat Paşa Rumeli'deki askerin elbise ihtiyacı için Rusçuk'ta bir fabrika kurmuş ve bu fabrikanın dikiş işlerinde çalışacak elemanları yetiştirmek üzere 1865'te bir kız sanayi mektebi açmıştı. Paşa bu husustaki tecrübelerinden faydalanarak 1869'da Tophane-i Amire'nin idaresinde bulunan 7 kule fabrikalarında çalışmak, iç elbise vesaire dikmek üzere bir kız sanayi mektebi açmıştır. Her iki mektep rağbet görmüştür. 1874'te erkek sanayi okulunun 420 öğrencisi, kız sanayi mektebinin de 150 öğrencisi bulunduğu devlet salnamesinden anlaşılmaktadır. Mülkiye Mühendis Mektebi. Mevcut vesikalardan anlaşıldığına göre bir mülkiye mühendis mektebi kurulması fikri ilk defa 1865'te ortaya atılmıştır. Bu okul 1874'te Gülhane'de kurulmuşsa da bir yıl sonra Galatasaray Lisesi'ne ilhak edilmiş, fakat bir yıl içinde Turuk-u Muabir Mektebi adıyla tekrar müstakil bir hale getirilmiştir. Özel eğitim. Abdülaziz devrinde devlet eliyle kurulan eğitim sistemi dışında özel bir cemiyet tarafından ve halkın ihanesiyle kurulan bir eğitim müessesesi vardır. Darüşşefaka. Bu okul 1865'te teşekkül eden Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye'nin eseridir. Bu cemiyet ilkin İstanbul'da Büyük Çarşı'nın esnaf çırakları için serbest dersler tertip etmiştir. Bu teşebbüsünde tahminin üstünde bir alaka görmesi üzerine yetim Müslüman çocukları için Darüşşefaka adıyla bir okul açmaya karar vermiştir. Halktan ve devlet erkanından toplanan ihane ile bir bina yaptırmış ve 1873'te lise derecesinde öğretim yapan bir okul olarak Darüşşefaka açılmıştır. Eğitimle ilgili meseleler. Türkçenin önem kazanması. Türkçenin sadeleştirilmesi yolunda Abdülmecid devrinde başlamış olan hareket, Abdülaziz devrinde daha büyük bir hızla devam etti ve esaslı terakkiler kaydetti. Önceki kitabımızda da bu hareketin esaslı amili olarak Tanzimat Hareketi gösterilmişti. Gülhane Hattı Hümayun'u haklar yönünden eşit bir tebaa meydana getirmek maksadıyla ilan edilmişti. Yabancı gazeteler bile bu hattı değerlendirirken maksadın hasıl olması için alınacak tedbirler arasında konuşulan Türkçe ile yazı Türkçesi arasındaki farkları belirterek dilin sadeleştirilmesi lüzumunu ileri sürüyorlardı. Abdülaziz devrinin ortalarında eğitim müesseselerinde ve onların dışında dil meselesinin gösterdiği manzara şöyleydi. Medreselerde öğretim dili Arapçaydı. Devlet okullarının programlarında Arapça ve Farsça ön planda gelmekteydi. Türkçe'ye ayrılan saatlerse azdı. Tıp okulunda öğretim Fransızca yapılmaktaydı. 1868'de açılan Galatasaray Sultanisi'nde de derslerin çoğu Fransızca okutulmaktaydı. Cemaat okulları kendi dillerinde öğretim yapmakta ve Türkçe'ye yer vermemekteydiler. Edebiyat ve ilim dili Arapça ve Farsça kaidelerin hakimiyetinde 3/4 Arapça ve Farsça kelimelerle 1/4 de Türkçe kelimeler ve edatlarla yoğrulmuş Osmanlıcaydı. Devletin resmi yazışmada kullandığı dil, belagat ve terkip kaidelerinin tesirinde Türkçe kelimelerin çok az bulunduğu, yazılırken çok düşünülen, okunurken çok düşünülse de şöyle böyle anlaşılan bir Osmanlıcaydı. Halkın konuştuğu dil de Türkçeydi. Osmanlı dilini olduğu halde bırakmak mümkün müydü? Şüphesiz değildi. Dil yalnız bir ifade vasıtası olmadığına, aynı zamanda bir düşünme ve düşündürme vasıtası da olduğuna göre dil meselesinin bir esasa bağlanması zaruriydi. Türkçe bir ilim ve edebiyat dili haline getirilmeli ve sadeleştirilmeliydi. Türkçenin geliştirilmesi yolunda çalışmalar. Türkçenin sadeleştirilmesi cereyanından önce bir ilim dili haline getirilmesi cereyanı başlamıştı. medrese dışında devlet eliyle bir eğitim sistemi kurulduğu ve Avrupa dillerinden tercümeler yapılmaya başladığı günden beri bu cereyan aralıksız olarak devam etmiştir. Her ne kadar ilk kurulan devlet okullarında Türkçe'ye, Arapça ve Farsça'dan sonra silik bir yer verilmişse de zamanla bunun mahsurları anlaşılmaya başlamış ve öğretimde Türkçe'ye üstün yer verilmesi istenmeye başlanmıştı. Abdülaziz devrinde yukarıda eğitim bölümünde işaret edilen orta, yüksek, meslek ve teknik okulların açılması Türkçenin öğretim sahasını genişletmiştir. Mektebi Mülkiye-i Şahane kurulduğu vakit öğretimin askeri tıp okulunda olduğu gibi Fransızca yapılmasını isteyenler çıkmış fakat neticede Türkçe yapılmasına karar verilmişti. 1874'te askeri tıbbiyede öğretimin Fransızca olarak yapılmasından vazgeçilerek Türkçe yapılmasına başlanmıştır. Galatasaray Sultanesi'nin açılmasında da devletçe öğretimin Türkçe yapılması istenmişti. Fransa'nın ısrarı üzerindedir ki bu okulda Fransızcaya, Türkçeye nazaran üstün bir durum verilmiştir. Çeşitli zaruretlerle Batı dillerinden Türkçeye tercümeler yapılması da Türkçenin değer kazanmasına sebep olmuştur. Önceki kitabımızda da belirtildiği üzere tercüme çalışmaları 3. Selim zamanında başlamıştı. O devirde yapılan tercümeler daha çok askerlik konularına inhisar etmişti. 2. Mahmut devrinde tercüme faaliyeti riyaziye, tabii ilimler konularına, Abdülmecid devrinde de hukuk konularına teşmil edilmiştir. Abdülaziz devrinde ise edebiyatın çeşitli örneklerine, tarih, coğrafya ve felsefeye de teşmil edilmiştir. Yine Abdülaziz devrinde yeni kanunların meydana getirilmesi münasebetiyle de Türkçe bir ilim dili olarak önem kazanmıştır. Bu devre kadar hukuki hükümler Arapça yazılmış fıkıh kitaplarından çıkarılırken Cevdet Paşa'nın mecelleyi tertip ve tanzim etmesi Türkçenin hukuk yönünden bir ilim dili olabileceğine delil teşkil etmiştir. Mecellenin şerh ve izahı için yazılan kitaplar da Türkçe yazılmıştır. Aynı devirde gazetelerin ve mecmuaların artması, tiyatro piyeslerinin yazılması ve temsil edilmeye başlanması da Türkçenin sahasını genişletmiştir. Bütün bu çalışmalar Türkçenin sadeleştirilmesi için Abdülaziz devrinde büyük çapta bir fikir cereyanı yaratmıştır. Türkçenin sadeleştirilmesi için ortaya atılan fikirler. Bu cereyan Osmanlıcayı tenkit ve Türkçeyi sadeleştirmek için tedbir arama istikametlerinde gelişti. Ziya Paşa, acaba bizim mensup olduğumuz milletin bir lisanı ve şiiri var mıdır sorusunu içine alan bir yazısında, nazım ve nesirde kullanılan kelimelerin üçte birinin dahi Türkçe olmadığını ifade eder ve divan sahibi şairlerimizin Arabi ve Farsi kelimelerinin ve kaidelerinin tesiriyle manayı vezne, şekle ve hayale feda ettiklerini yazar. Ziya Paşa'ya göre divan edebiyatının dili ve örnekleri Türk değildir. Gerçek Türk dili İstanbul'da ve taşralarda avam arasında yaşamaktadır. Bu ifadesiyle Paşa, dilin yüzyıllardan beri geçirmekte olduğu hastalığı teşhis etmiş olduğu gibi tedavisi için gerekli ilacın bulunacağı eczaneyi de göstermiştir. Ziya Paşa, resmi yazışmalarda kullanılan ifadenin de manasız olduğuna inanmıştı. Bu husustaki düşüncelerini şu misallerle açıklamaktadır. Maliye dairesinden çıkan bir yazıyı yazan okuyabilir. Fakat elinden yazı alınsa ve yazı konusunu anlatması istense anlatamaz. Sorgu hakimi davalıya konuşulan Türkçe ile soru sorar ve cevap alır. Fakat tutanağı resmi ifadeyle tespit eder. O şekilde ki onu davalıya okuduğu vakit davalı sözlerinin adeta Arapçaya tercüme edilmiş olduğunu sanarak hiçbir şey anlamaz ve nezaket icabı tutanağın altına mührünü veya parmağını basar. Ziya Paşa devlet yazışmalarında belagat ve üslup yüzünden mananın feda edildiğini işaret ettikten sonra bu yüzden tanzimatın bile taşralarda manasının henüz kavranmamış bulunduğunu belirtir. Ahmet Mithat Efendi Osmanlıcanın tenkidiyle fazla uğraşmadı. Türkçenin nasıl sadeleştirilebileceğini göstermeye çalıştı. Bu hususta da tavsiyesi şu oldu. Arapça gramer kaideleri, izafet terkipleri, sıfatlar, müzekker ve müennesler, müfret ve cemiler kaldırılmalıdır. Amali hayriye yerine hayırlı emeller, zümre-i üdeba yerine edipler zümresi denmelidir. Türkçe'de karşılığı olan kelimeler yerine kabul edilmiş olan Arapça ve Farsça kelimeler terk edilmelidir. Güvercin ve örümcek gibi Türkçe kelimeler dururken, kebuter ve ankebut gibi Farsça ve Arapça kelimeler kullanılmamalıdır. Ali Suavi, Abdülaziz devrinde Türkçenin en ateşli savunucusu oldu. İşe, dilin ismini tenkit etmekle başladı. Ona göre Lisani Osmani, Osmanlı dili politika tabiridir. Osmani kelimesi dilin ne olduğunu anlatamaz. Doğrusu Lisan-ı Türki, Türk dilidir. Ali Suavi, Türkçenin dünyanın en eski ve en zengin dillerinden bulunduğu tezini de savundu. Türkçeden Arapça ve Farsça kaidelerin kaldırılmasını, yazıda kısa cümleler usulünün kullanılmasını, ezanın, hutbelerin ve namaz surelerinin Türkçeleştirilmesini teklif etti. Mustafa Celaleddin Paşa da Türkçenin eskiliği, zenginliği ve diğer diller üzerine yapmış olduğu tesir üzerine durdu. Bundan başka harflerin ıslahı lüzumundan bahsetti ve hatta oğluna Latin harfleriyle Türkçe mektuplar yazdı. Görülüyor ki Abdülaziz devrinde Türkçenin sadeleştirilmesi hususunda ortaya atılan düşünceler günümüze kadar sürecek olan ve hala da sürmekte bulunan bir dil davasının esasını teşkil etmiştir ve etmektedir. Abdülaziz devrinde Türkçe davasını savunanlar sayı bakımından azdılar. Aralarında siyasi temayül farkı da vardı. Bu sebeple de teşkilatsızdılar. Münferit olarak çalışıyorlardı. İçlerinden hürriyet için savaşanlar bulunduğu için dil hakkındaki fikirlerin hükümetçe benimsenmesi kolay değildi. Kaldı ki medrese mezunları henüz kesif bir zümre teşkil etmekte ve diğer yenilikleri olduğu gibi dilde yapılması teklif edilen yeniliğe karşı da savaşmaktaydılar. Bu sebeple dil davasının müsbet istikamette gelişmesi güç ve yavaş oldu. Terim meselesi. Abdülaziz devrinde Türkçenin bir ilim dili haline getirilmesi ve sadeleştirilmesi çalışmaları yanında terim meselesinin de yer aldığı görülür. Önceki kitabımızda da işaret edildiği gibi terim meselesinin ortaya atılması, Batı müesseselerinin alınması ve Batı dillerinden tercümeler yapılması zaruretiyle olmuştu. Cevdet Paşa'nın terimlerin gelişmesi hakkında düşüncesi şudur. Zamanla insanlar gibi terimler de değişir ve yenileşir. Hele resmi terimler büyük olaylarla öz halini büsbütün değiştirip başka kuvvetler ve meziyetler peyda eder. Abdülaziz devrinde tıp öğretiminin Türkçe yapılmasına karar verildiği vakit terim meselesi de dikkate alınmıştı. Türkçe'de tıbba dair kitap olmadığı için öğretim üyelerinin yabancı dilden tercümeler yapmak suretiyle ders vermeleri ve kitap hazırlamaları uygun görülmüştü. Bu hususta ve terimle alakalı olarak Maarif Nezareti'nin vermiş olduğu talimat şöyledir. Öğretim üyeleri nezaret tarafından seçilecek kitaplara müracaat ederek öğreteceği fenni Türkçe'ye tercüme ve Arabi ve Türkçelerini bulamadığı terimlerin Fransızcalarını aynı ile kabul ederek talebeye öğretecekler ve anlatacaklardır. Yukarıda da işaret edildiği üzere Türkçe henüz Arapça ve Farsça kelimelerin istilasındaydı. Öğretim üyelerinin Osmanlıca dışında bir Türkçenin varlığından henüz haberleri yoktu. Bu sebeple tıp terimleri tespit edilirken Arapça kelimelerden terim uydurmak zorunda kaldılar. Tıp öğretiminde görülen bu hal, yüksek ve teknik öğretimin ihtisas branşlarında da görüldü. Bu suretle Türkçenin bir ilim dili haline getirilmesi ve sadeleştirilmesi için çalışmaların hız aldığı bir sırada, Türkçe Arapçadan uydurulmuş terimlerin istilasına maruz kaldı. Ahmet Mithat Efendi bu istilayla büsbütün başka bir dil teşekkül etti ve o dille yazılan kitapların dilini pek âlâ bilen bir Osmanlı okuyup anlayıp istifadeden aciz kaldı demektedir. Terim meselesinin aldığı bu istikamet Türkçeyi istikrarlı bir temele bağlamak isteyenlerin dikkatini çekti. İçlerinden Ali Suavi terimlerin Latinceden yapılması gerektiğini savundu ve şol ıstırlah ki kelimeleri an asıl nereden gelirse gelsin şimdi Avrupa'nın elsine-i muhtelifesi anı değiştirmeyip lisan-ı ulum ve belki lisan-ı umum olmuş. Biz dahi bu makuleyi tebdil etmeyiz. Mesela oksijen ve fotoğraf ve emsali kelimeler ki aslı Yunanistan imiş. Fakat şimdi lisan-ı mahsus sahibi İngiliz ve Fransız ve Alman ve İtalyan ve her bir kavim oksijen diyorlar. Bazı harf mahrecini kendi lisanına göre tebdil etse, mesela Fransız oksijen, İngiliz oksisent, zat-ı kelimeyi tercüme etmemiş, istimal ediyor. Demek ki bu gibi kelimeler Yunanca ya Fransızca ya İngilizce olmaktan çıkmış, ilim lisanı, umum lisanı olmuş. Biz bunu bırakıp da as-ül-hamız ya emmül-humuza yahut havai hayati diyerek istilah tevlidi gibi abese iştigal etmeyiz. Fakat Ali Suavi devrini aşan bir zekaydı. Teklifindeki doğruluk ve haklılık kabul edilmedikten başka, üstelik de tekfir edildi. Terim meselesi Arapçadan kelime uydurma meselesi halini muhafaza etti. Basın. Abdülaziz devrinde İstanbul'da çıkmakta olan gazetelerin sayısı arttığı gibi Taşra'da da gazeteler çıkmaya başladı. 1865 tarihine kadar basın hakkında henüz bir kanun veya nizamname mevcut değildir. Bir gazete ancak bir ferman gereğince neşredilebilirdi. Hiç şüphe yok ki bu ferman gazete sahibi için imtiyaz hükmündeydi. Fakat bu imtiyazın müddeti hakkında fermanda hiçbir kayıt mevcut değildi. Kaldı ki gazetelere Babali tarafından nakdi yardımda bulunuluyordu. Bu şartlar dahilinde de gazetenin ne emniyeti ne de istiklali temin edilmiş sayılamazdı. İstanbul'da ve Taşra'da gazetelerin çoğalması üzerine basın önem kazanmakla 1865'te ilk basın kanunu diyebileceğimiz kanun yayımlandı. Bu kanuna göre günlük, haftalık, aylık vesaire müddetli ve hangi dilde olursa olsun bir gazete çıkarılması hükümetin müsaadesine bağlanıyordu. Gazete çıkarmak için 30 yaşını doldurmuş bulunmak bir mahkumiyeti bulunmamakta şart koşulmuştu. Kanunun ikinci bölümü basın suçlarını ihtiva ediyordu. Padişah, nazırlar ve hükümet aleyhinde yazmak suç sayılmıştı. 2 yıl içinde 3 defa mahkemece mahkum edilecek gazete veya mecmuanın kapatılacağı belirtilmişti. Bu kanunun neşrinden sonra kanun hükümlerini yerine getirmek üzere Babali'de bir matbuat dairesi kuruldu. 1867'de hükümete karşı yapılan şiddetli hücumlar üzerine Babali bir kararnameyle devletin menfaatine zararlı şekilde neşriyat yapan gazeteleri geçici veya müddetsiz olarak idareten kapatmak yetkisini elde etti. Bu suretle basın hürriyeti ve teminatı ortadan kalkmış oldu. Bundan sonra yabancı memleketlerde bazı aydınlar tarafından Türkçe gazeteler neşredilmeye ve gizli olarak memlekete sokulmaya başladı. Abdülaziz devri sonlarına doğru İstanbul'da aşağı yukarı 13 kadar gazete şu isimler altında çıkmaktaydı. Takvim-i Vekayi, Ceride-i Havadis, Basiret, Vakit, İstikbal, Sadakat, Atmaca, Şems, Sabah, Hayat, Ceride-i Askeriye, Ceride-i Tıbbiye-i Askeriye, Cihan. Bunların önemli bir kısmı günlük gazeteydi. Bundan başka Arapça, Rumca, Ermenice, Yahudice, Fransızca, Farsça, İngilizce, Almanca gazetelerde neşredilmekteydi. Türkçe ve başka dillerde çıkan bütün bu gazetelerin toplamı 47 kadardı. Vilayetlerde çıkan gazetelerin çoğu Türkçeden başka, çıktığı vilayetin hususiyetine göre başka bir dilde de çıkıyordu. Abdülmecid devrinde çıkan gazeteler ancak 2 adet olduğu halde Abdülaziz devrinde yalnız İstanbul'da 13 Türkçe gazete çıkmakta bulunması basın sahasında önemli bir hatfe atılmış olduğuna delil sayılmak lazım gelir. Eski Eserler Nizamnamesi. Batı'da eski eserlerin değeri çok eski zamandan beri bilinmekteydi. Büyük Avrupa şehirlerinde çeşitli tarihi belgeleri içine alan müzeler kurulmuştu. Osmanlı İmparatorluğu'nda oturmak ve dolaşmak hakkına sahip bulunan yabancılar her çeşit tarihi eserleri memleket dışına çıkartmaktaydılar. Bu eserler Avrupa müzelerini süslemekteydi. Avrupa'ya türlü maksatlarla giden Türkler kendi memleketlerinin tarihi zenginliklerini oradaki müzelerde gördüler. Bu eserlerin Türkiye'den çıkmış olmasına tabiatıyla üzüldüler. Abdülaziz devrinde Türkiye'de yabancıların eski eserleri araştırmaları ve memleket dışına taşımaları eskisine göre daha geniş ölçüde yapılmaya başlanmıştı. Bu hal hükümeti tedbirler almaya zorladı. bir eski eserler, Asar-ı Atika nizamnamesi hazırladı, 1867. Buna göre eski eserler Maarif Nezaretinin kontrol ve murakabesine kondu. Osmanlı memleketlerinde antika araştırmak isteyenlerin Maarif Nezaretinden müsaade almaları gerekiyordu. Araştırma ancak müsaade edilen yerde yapılacak, meydana çıkarılan antikalar memleket dışına çıkarılamayacak, dahilde isteyenlere veya hükümete satılabilecekti. Herhangi bir hükümet tarafından bir araştırıcının lehinde Babali'ye antika araştırması için bir iltimas istenmesi halinde mesele vükela hiyetinde görüşülerek icabında özel müsaade verilecekti. Güzel sanatlar, sanayi-i nefise. Eski eserlere değer verilmeye başlanması güzel sanatları üzerinde de dikkati çekti. Gazetelerde bu konu üzerine yazılar yazılmaya başlandı. 11 Mayıs 1872 tarihli Hakaikül Vekai adlı gazetede imzasız çıkan bir yazıda güzel sanatlar problemi esaslı bir surette ve şu fikirlerle ortaya konmuştur. Güzel sanatları gelişmemiş bulunan bir devlet medeni bir devlet olarak kabul edilemez. Osmanlı İmparatorluğunda mimari, heykel, resim ve müzik iptidai ve geri bir manzara göstermektedir. Yükseliş devrinin mimari eserlerini tamir edebilecek seviyede bile adamlarımız yoktur. Resim ancak okullarda basit bir şekilde öğretilmektedir. Müziğimiz Arap mabalilerinden ve İran ahengi halitasından ibarettir. Müzik aletlerimiz iptidaidir. Her ne kadar bu aletlerin yarattığı müzik nameleri bize hoş geliyorsa da bu Avrupa müziğini tanımadığımız içindir. Yoksa bu müzikle temasa gelindiği takdirde müziğimizin ne kadar geri olduğu anlaşılacaktır. Güzel sanatlar bakımından cemiyetimizin böyle bir durumda kalması doğru olmayacağı için bir resim ve mimarlık mektebinin açılması, Avrupa'dan getirtilecek öğretmenlerin ders vereceği bir müzik mektebinin tesis edilmesi ve her yıl resim sergileri açılması gereklidir. Güzel sanatların geliştirilmesi için tavsiye edilen bu tedbirler dikkate alınmamakla beraber güzel sanatların garpli bir görüşle önemi kavranmış ve bu hususun cemiyete mal edilmesi için ilmi tartışmalar başlamıştır. Eğitim ıslahatı hakkında netice. Abdülaziz devrinde eğitimde yapılan ıslahat münferit bir olay değildir. Devlet bünyesinde tatbik edilmesine teşebbüs edilen genel bir ıslahat programının bir bölümüdür. Hukuk alanında, mülki idarede, orduda, maliyede ve iktisatta yapılmış olan yeniliklerin tek teminatıdır. Bütün bu sahalarda yapılan yeniliklerin kök tutması ve emniyet içinde gelişmesi, temsil ettikleri zihniyete sahip insanların yetişmesi ve yetiştirilmesiyle mümkündü. Söz konusu zihniyetse Batı zihniyetidir. Batı zihniyetine sahip elemanlar yetiştirecek bir eğitim sisteminin kurulması, çeşitli engellerle mücadeleyi gerektiriyordu. Osmanlı İmparatorluğunda henüz bir ıslahat partisi mevcut bulunmadığı için ıslahat hareketleri ferdi teşebbüsler mahiyetinde kalmaktaydı. Bu sebepledir ki bir ıslahat teşebbüsünden bahsedince mutlaka bir devlet adamının ismiyle birlikte ifade ederiz. Fuat Paşa'nın, Ali Paşa'nın, Cevdet Paşa'nın ıslahatı gibi. Abdülaziz devrinde ismini hak etmiş olan bu üç isim, eğitimin devlet için hayati bir mesele teşkil etmiş olduğunu anlamışlardı. Fakat bu önemle mütenasip bir eğitim programları yoktu. İşe nereden ve nasıl başlayacaklarını bilmiyorlardı. Öyle olmasaydı 1867 tarihinde Fransa hükümeti, Osmanlı hükümetine eğitimde yapılması gerekli ıslahat hakkında tahsilatlı bir nota göndermezdi. Öyle olmasaydı Mithat Paşa şahsi teşebbüsüyle ve vali bulunduğu vilayetlerde ıslahane adı altında ilk sanat okullarını kurmaya girişmezdi. Abdülaziz devri ıslahatının bilhassa 1867'den sonra başlaması bu yolda yapılmış olan yabancı müdahalesiyle yakından alakalıdır. Bu müdahale eğitim ıslahatının karakterini tayin ettiği gibi istikametini de tayin etmiştir. Avrupa'da olduğu gibi genel eğitim ilk, orta, lise ve üniversite derecelerine göre kurulmuş, yine Avrupa'da olduğu gibi meslek ve teknik okullar meydana getirilmiştir. Bütün bu çalışmalarda Avrupa eğitim müesseselerinin şekli belirmiştir. Fakat programlarda Avrupa tesiri henüz azdır. Bu öğretim müesseselerinde görevlendirilmiş olan öğretim üyeleri de birkaçı müstesna, batı zihniyetine sahip kimseler değildir. Fakat bunun böyle olması da mecburi ve zaruriydi. Çünkü kanunla ve nizamname ile bir ıslahat programı meydana getirmek ve hatta müesseseler kurmak mümkün olduğu halde insan yetiştirmek mümkün değildi. Bununla beraber Abdülaziz devrinde Avrupa'yı tanımış veya Avrupa düşüncesine yabancı dil vasıtasıyla nüfuz etmiş olan aydınların eğitim hakkında sistemsiz de olsa düşünceler serdetmeye başladıkları görülmektedir. Bunların sayısı henüz çok azdır ve hitap ettikleri kimseler de halkın büyük çoğunluğu değildir. Fakat ne de olsa cemiyetin bünyesinde eğitim sistemi ve eğitimle alakalı meseleler artık münakaşa konusu olmaktadır. Abdülaziz devrinin yukarıda gördüğümüz eğitim müesseselerinden her biri her yönden tenkit edilebilecek kadar zayıf ve yetersizdir. Fakat bu meselelerden her biri bir davanın prensip yönünden halledilmesine bir işarettir ki bu tenkit edilemez. İdadiler kurulmuştur, azdırlar. Programları ve eğitim usulleri kifayetsizdir. Sultani Mektebi, Darülfünun, Darülmuallimat, sanat okulları da böyledir. Fakat bu müesseseler Türk cemiyeti için yeni doğan çocuk mesabesindedir. Zamanla herkesin idealinde yaşayan mükemmel şekillerine ulaşmalarını beklemek tabiidir. Türkçenin gelişmesi, terim meselesi hakkında ortaya atılan fikirler de böyle mütalaa edilmek lazım gelir. Aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen bu fikirlerden bazıları etrafında bugün bile aydınlarımızın ikiye ayrıldığı ve birbirleriyle tartıştıkları düşünülürse, bu fikirlerin ortaya ilk defa atılmış olmalarındaki ehemmiyet kavranmış olur. Sözün kısası, Abdülaziz devrinde eğitim teşkilatı şekil yönünden batı eğitimi haline gelmiştir. Program ve eğitim yönünden de batılı bir istikamet takip etmeye başlamıştır. Eğitimle alakalı meselelere gelince bugüne kadar devam eden ve hala da devam etmekte olan konularıyla ortaya konmuştur. Abdülaziz devrinde kurulan eğitim müesseseleri tablosu. Üçe ayrılmakta. Özel eğitim, genel eğitim, askeri eğitim. Özel eğitimin altında Darüşşafaka var, 1873. Genel eğitim ikiye ayrılmakta. Meslek ve teknik öğretim, idadiler. Meslek ve teknik öğretimin altında Mahreci Aklam, 1862. Lisan Mektebi, 1864. Darül Müallimat, 1870. Sanayi Mektepleri, 1861-1868. Yüksek Meslek ve İhtisas Mektepleri. Mektebi Mülkiye-i Tıbbiye ve Eczacı Mektebi, 1870. Kaptan ve Çarkçı Mektebi, 1870. Mülkiye Mühendis Mektebi, 1875. İdadiler, 1872. Onun altında Sultaniler, prensip olarak. Onun altında Galatasaray Sultanisi, 1868, Darülfünun, 1870.